Ayrım 5.
Az sonra başka bir köye, Kızdap köyüne geliyoruz. Bu köyler Orta Anadolu köylerine hiç benzemiyor. Evleri, kuruluşları bambaşka, parça parça. Şurada köyün bir mahallesi 7-8, 10-20 ev var. Karşı yamaçta köyün öteki mahallesi 3-5, 8-9 ev. Belki birdeki yarın içinde öteki sırtın ardından da başka mahalleler vardır. Orman köyleri böyledir bizde. Göçmen bir aile iki aile yolunu bulup punduna getirdi mi orman içinde birkaç evlek birkaç dönüm yer açar. Ya keser ya yakar. Bu açmaya çabucak iğreti bir ev kondurur. Yavaş yavaş genişler. Bahçelik tarlalık yerler açar yerleşir. Sonra köyüne bir mektup solar. Orman bölgesinde toprak ve geçim kıttır. Sıkıntıda olan hısımlarını çağırır. Evler üremeye başlar. Köyün ilk mahallesi kurulmuştur. Ama artık hükümet olanı biteni haber almış, köyün ve ormanın sınırını belli etmiştir. Sonradan göçen hemşerilerin kuracakları mahalleler ister istemez köyün ilk mahallesine eklenemeyecekler, biraz uzakta olacaklardır. Orman dibinde, orman içinde kereste bol olur. Her çeşit araç, her şey odundan tahtadan yapılır. Tabii evler de. Karadeniz köylerinin evleri de kuruluşları gibi bozkır köylerininkine benzemezler. Bozkırda evler bir katlıdır. Topraktan yapılır, toprakla örtülür. Karadeniz'de evler iki katlıdır. Ağaçtan yapılır, ağaçla örtülür. Orman evlerinin yapı tarzına hımış denir. Bu evlerin iskeleti birbirine eklenen dilimelerden, direklerden kurulur. Camiler, minareler de hımıştır, ağaçtandır. Fakat bu evlerin, bu koca kanat gibi evlerin içinde bir tanesinin bile yapısı tamamlanmamıştır. Çoğunun ikinci katında ya divanhanenin veya birkaç odanın, bütün katın veya yarısının ne pencereleri takılmış, ne sıvaları sıvanmış, ne de tavan ve döşemeleri döşenmiştir, yarım bırakılmıştır. Bunların tavanında duvarlarında asılı duran mısır koçanlarından, tütün yaprağı dizilerinden ve torbalardan, ev sahiplerinin bu oda ve sofalardan bir ambar gibi faydalanmak istediklerini sanmayınız. Hayır, evin yapısını tamamlamak iyi sayılmazmış da ondan. Bu evlerin içinde duvarları üst üste tomruk yığmalarından yapılan Alplerdeki orman evlerini andıranlar da vardır. Hımış evlerin damları Doğu Karadeniz kıyılarında hartama, Batı Karadeniz kıyılarında pedavra denilen ince tahtalarla örtülür. Bu tahta kiremitler seçme ağaçlardan yapılır. İyi pedavra verecek ağaç ele geçirilinceye kadar ormanda birçok ağacın gövdesine ayna denilen yaralar açılır, canlarını okunur. Kar, yağmur, ormanın hep nemli havası pedavraları çabuk küflendirir. Çürütür ve damın pedavraları aktarma edilmek için gene canım ağaçlara kıyılır. Eski germenler orman içinde yaşarlarmış. Uygarlaşmaya başlayınca köylerini kentlerini onlar da ağaçlardan kurmuşlar. Evlerine binlerce yıl içinde yaşadıkları ormanlarda alıştıkları havayı yadırgamayacak bir biçim vermeye çalışmışlar. Evlerinin duvarlarını, kapılarını, raflarını, pencerelerini eskiden ormanda sevdikleri şeylerin resimleriyle, motifleriyle süslemişler, gotiği benimsemişler. Güney Almanya'da eskiden kalan ve hala duran ilk gotik yapılar ahşaptır. Ahşap gotik, taş ve harç gotiğe çok sonra çevrilmiştir. Almanlar gotiğin kayın ormanlarından çıktığını söylerler ve kayın ormanlarını kayın katedrali diye överler. Kayın ormanlarında gotik şaheserlerinden olan duvarlarında, kapılarında, sütunlarında, pencerelerindeki süslemelerde roman, hayvan ve bitkilerin motiflerini bulan Münster katedralindeymiş gibi göğe ve ötesine taassür duyulduğunu söylerler. Şüphesiz ormanları sevmek ve sevdirmek için ne söylerlerse haklıdırlar. Hımış evler bizim coğrafyamızda bir sınır belgesidir. Ankara'dan çıkınız, Kastamonu yolunu tutarsanız Ilgaz'a kadar kerpiç evli köylerden geçersiniz. Bolu'ya doğru giderseniz Kızılcahamam'ın hemen ötesinde kerpiç köyler biter, hımış köyler başlar. Kerpiç köylerin bittiği yerde hımış evli köyleri bir çizgiyle birleştirirseniz Stepli Orman'ın sınırını hem de en eski sınırını çizmiş olursunuz. Kızdap köyünden çıkınca köyün ardındaki yeşillikler içinde kırmızı tuğla yığınları görüyoruz. Kereste ölçülü, pedavra yasak. Ne olacak? Tabii tuğla harmanı kurulacak. Keltepe orman bölgesinin yapıları da bu harmanın tuğlalarından yapılmış. Fakat ormana tuğla çimento girerken, ormanda yeni yapılar biterken dikkat ister. Ormanda bilenmiş zevk ister. Ormana ormanın yapısı bulunmalı, ormana ormanın yolu yapılmalı, ormana sonradan katılan her şey ormanın somluğu bütünlüğü içinde yadırganmamalı. Tuğla harmanının yanından geçtikten sonra çok gitmeden önümüzde bir koru beliriyor. Yaklaşınca anlıyoruz ki bu bir köy mezarlığıdır. Mezarlıktaki meşelere gölgelerinde yatan hısım akrabanın hürmetine dokunulmamış. Ve meşeler alabildiğine büyümüşler, gelişmişler, yaşlanmışlar. Hatırlıyorum. Geçen seferki gezimde cildi kasık bölgesine giderken de böyle bir mezarlık görmüştüm. Sobran köyünün ardıçlı mezarlığı. Şimdi yanından geçtiğimiz meşeli mezarlık Yordan köyünün mezarlığıymış. Ve işte evleri, hayatları, ağaçtan yalaklı çeşmesi, tahta minaresi ve her şeyiyle deminkilerin tıpkısı olan Yordan köyünde de varıyor ve geçiyoruz. Yordan köyünün de bahçeleri çitlerle çevrili ve çitler, aklı karalı, allı morlu yemişlerle bezenmiş olan çitler, bu mevsimde ne kadar süslü, ne kadar cicili bicili. Dayanamıyor, otomobilden inip bu çitlerin birinin yanından yürüyerek yakından görmek istiyorum. İşte bu siyah küpe gibi sallanan küçük salkımlar, berberis yemişleri. Birkaç adım sonra çakal eriğinin yeşiller içinde zor seçilen buzlu mor yemişlerini de görüyorum. Fakat alıcın sarısı, ak dikenin kırmızısı, papaz takkesinin pembesi, böğürtlen, kuşburnu ve similaksın kırmızıları koyu yeşil içinden hemen göze çarpıyor. Hele mercanları andıran ve pıtrak gibi al meyvelerden dalları görünmeyen koteneasterler ne güzel. Akasmanın beyaz tüylü yemişleri de olmuş ve yer yer çitleri, hele çitler içinde kesilmeden kalan ve boylanan ağaçları, frenklerin üzerine kar yağmış hissini vermek için pamuklarla süsledikleri Noel ağaçları gibi bembeyaz olmuş. Bütün bu çalıların, tırmanıcıların ve sarmaşıkların dal dala, diken dikene, sülük sülüğe sarılarak, örülerek, eğilerek, bükülerek meydana getirdikleri örgüne sık. Kendi haline bırakılan bir yerde toprak ve iklim nelere izin verirse, oluş ve çözülüşün kanunları da onlara izin verir. Bütün bu çalılar, sarmaşıklar ve altlarındaki otlar hep orman cemaatindendiler. Diken çalıların çoğu ormanın alt katında yetişir. Fakat sarmaşıklar ormanın üst katına kadar çıkarlar. Ormanda hayat sahası yalnız orman köyleri için değil, orman halkının kendisi için, otlar, çalılar, ağaçlar için bile dardır. Bu darlık ve sıklık içinde yaşayan bitkilerin hepsi için toprağın altında da, üstünde de mekan ve imkan ölçülüdür. Orman hayatını düzenleyen yasanın hiç şakası yoktur. Orman altında her yıl milyonlarca fide, fidan gün görmediği için kahrolur gider. İşte yükseklerden bakınca orman bölgesindeki açmalar içinde kurulan köylerin tarla ve bahçelerini çevreleyen ve büyük manzaraya ayrı bir çeşnik atan bu çitler üst katı devrilen ormanın alt katı ve artığıdırlar. Buradan da etekleri yeşil çamlarla örtülü Keltepe'ye biraz baktıktan sonra gene yola koyuluyoruz. Üst böğründen ilerlediğimiz derinin sonuna varıyor ve bir değirmen oğlunun altından geçerek biraz önce karşıdan seyrettiğimiz yapalcı yokuşuna sarıyoruz. Derenin karşı yamacından merakımızı çeken kırmızı yapraklı çalılara bakıyor, bunların sakız olduklarını anlıyoruz. Aşağıdaki Karabük çevrelerinde boylu boslu kocaman birer ağaç olan sakızlar, burada bir iki karışı aşamayan minnacık birer çalı olmuşlar. Yapalcı yokuşunu tırmanıp dönemeci dönünce hemen bir çam gençliğine dayılıyoruz. Artık 1200-1300 metredeyiz ve soğuğa dayanıklı yüksek ormanlar basamağındayız. Güzel bir çam ormanına giriyoruz. Buraya bu yüksekliğe çıkıncaya kadar rastladığımız ilk orman. Onun için burada kısa da olsa biraz eğleşmeye değer. Otomobilden çıkar çıkmaz hoş reçine kokulu bir hava teneffüs etmeye başlayınca kaç saatten beri kokladığımız benzin kokusunun verdiği ağırlıktan kurtuluvermiş gibi oluyoruz. Hepimiz dağılıyoruz ama hepimiz ağaçlara, muhteşem çamlara hayranız. Hem de sadece dıştan görünüşlerine, heybetlerine, biçimlerine, sakin sessiz duruşlarına bir heykel seyredermiş gibi hayranız. Onların büyük eserlerini, kendi kendilerini yaratışlarını düşünmeden bile. Ağaç, tabiatın, bitkinin, teknik ve sanat zekasını başarabildiği güzel ve olgun varlık, bakın insana ne çok benziyor. Şu gövdesi bir sütun gibi yükselen muhteşem ağaç, bir sarı çamdır. Yanı başındakiler ve bu ormandaki on binlercesi de sarı çamdır. Fakat bakın, hiçbir ötekinin tıpkısı değil. Hepsinin, her birinin ayrı bir kişiliği var, insan gibi. Ferahlatılan kesimlerde keyifli ve dinç bir gençlik fışkırmış. Hep bir boy, hepsi fidan gibi, sporcu bir gençlik. Orman gençlerinin ömrü birbirleriyle boy ölçüşme, uzama yarışı ile geçer. Çünkü güdük kalan gölgede kalır. Gün görmeyen kurur gider. Demin Kadıköy'üne varmadan uzaktan yemyeşil bayırlardan pek hoşlandığımız Gülveren Tepesi'nin şimdi buradan başka bir yanını görüyoruz. Doğu yamacı yemyeşil ormanlarla örtülü olan Gülveren Tepesi'nin kuzey yamacı çırılçıplak. Çünkü ortaya küçük bir köy, Kayıköy sokulmuş. Bütün yamaç çizgi çizgi sel yatakları, kısır tarlalar ve çitlerle allak bullak olmuş. Bu güzel tepenin öte yüzünün şirinliğini gördükten sonra bu yüzünün perişanlığını ve bu perişanlığın büyük manzaraya kattığı tatsızlığı görünce insanın içi burkuluyor. Ne yapmalı da ormanlarımızı kurtarmalıyız? Korucuları mı çoğaltmalı, eskisi gibi ormanlara asker mi koymalı? Yoksa halkımıza ormanların faydalarını, ormanlardan kereste odun elde ettiğimizi, ormanların havayı temizlediğini, ormanların selleri önlediklerini, ormanların çayları, derileri beslediklerini, kuraklığın, kıtlığın önüne geçtiklerini, ormanların yamaçlardan, kumsallardan toprağa akıp gitmesine karşı koyduklarını, daha söylenen birçok şeyi mi anlatmalıyız? Elbette bunları da söylemeli, bunları da anlatmalıyız. Ama halkımıza ilkin ormanın bir ağaç tarlası olmadığını, orman toprağının da tarım toprağı olmadığını, hatta toprak olmadığını anlatmalı, onun şu dünya işleri hakkındaki düşüncelerimizin çoğunda yaptığımız gibi orman anlayışında bir değişiklik yapmalıyız. Bakın şu ormanın altına, şu üstüne oturduğumuz yumuşak yere. Kuru çam yaprakları, kırık dallar, kurut kabuklar, kadife gibi yosunlar ve taze çimenler arasından yeşil püskü gibi fışkıran çam fidecikleri. Kuru yapraklar arasından zar zor yürüyen, nereye gittikleri bilinmeyen karıncalardan ve şu kuru dalın altında pusu kurmuş bekleyen örümcekten başka bir şey görüyor musunuz? Ama durun, kuru ve çürük yaprak örtüsünü kaldıralım. Bakın, koyu renkli toprak gibi bir şey çıkıyor. Fakat bu toprak değil, bildiğimiz tarla bahçe toprağı gibi değil. Yapısı, dokusu, bileşimi bambaşka bir şey. İşte bu humustur. Humus, kuruyan ağaçların dökülen yaprakların, kırılan dalların, velhasıl orman artıklarının çürümesinden, çözülüp değişmesinden meydana gelir. Tabii humus içinde taşlardan, kayalardan çözülen çakıllar, kum, besin mineralleri de bulunur. Orman kendi yarattığı humus üstünde barınır, humustan geçinir. Bakın humusun üstündeki çürük yaprakların altındaki salyangozlara. İşte kıvrak bir çıyan, hop diye yüz yuvarlak olan tespih böceklerine ve çevik kıvrımlarla kaçmaya çabalayan kırk ayağı, küçüklü büyüklü pırıl pırıl, sarılı yeşilli morlu uyuşuk böcekleri. Bakın bakın nasıl kımıldanıyor, kaynaşıyorlar. Küçük tünellerine sokularak kaçışıyorlar. Durun. Bu koyu renkli humusu biraz eşelim. İşte bakın daha aşağılarda, daha derinlerde solucanlar ve böcek larvaları da var. Fakat humus içinde, humus renginde daha göremediğimiz neler var? Bu kara toprak gibi şeylerden bir avuç alsak da, ince bir kalburda elesek daha ne ton ton yaratıklar göreceğiz. Gündüzlerin yerin içinde, yaprak altlarında, yuva ve oyuklarında saklanan bu çıyanların, böceklerin, kurtların, solucanların çoğu akşam olunca yeryüzüne çıkarlar. Gezinirler, avlanırlar, dövüşürler, çekişirler, sevişirler. Görüyorsunuz ya, humus toprak değil. Sanki bir hayvanat bahçesi. Binlerce milyonlarca hayvanın yuvasıdır. Kat kat dehlizler, galeriler, tünellerle delik deşiktir. Bu kara kitle içinde yaşayan hayvanların hepsinin ormanın hayat düzeninde kader ve kararınca işi vardır. Orman altına düşen her yaprağın, çürüyen her kütüğün, kırılan her dalın, kuruyan her ağacın, ormanda ölen kuşun, sincabın, geyin cenazesini mantarlarla işbirliği ederek bu küçük böcekler kaldırırlar. Onları parçalar, delik deşik ederler, öğütürler, orman toprağını karıştırırlar. Onların kadavralarının, cansız ve çirkin artıklarının bileşiminde ormanın geçimine yarayan ne varsa hepsini humusa karıştırırlar. Böylece ormanın güzelliğini, tazeliğine yakışmayan çürük çarık, kuru ve ölü şeylerin tiksindirici çirkinliklerini ortadan kaldırarak onlardan yeni güzelliklerin, yeni tazeliklerin türemesini sağlarlar. Orman toprağının sırrını bu kadarcık sanmayın. Hayır, orman toprağında bir de gözle görülemeyen, olduklarından 100 defa, 1000 defa büyütüldükten sonra görülebilen en küçükler alemi vardır. Bunlar da su yosunları, mantarlar ve bakterilerdir. Hele bu sonuncuları, 500 tanesini yan yana dizsek boyları ancak 1 milimetreyi bulan bu bakterilerle mantarlar da orman ve onun artıklarıyla geçinirler. Fakat bunların işi hepsininkinden daha zorludur. bütün canlılar için en önemli besin maddelerinden biri olan ve yerde bulunmayan azotu havadan alıp toprağa katan ve ham azotu durmadan değiştiren yeşil bitkilerin faydalanabileceği bileşime çeviren bu bakterilerdir. Bütün orman cemaati, kurtlar, kuşlar, otlar, ağaçlar, dünyada canlı ne varsa hayatlarını onlara borçludurlar. Görüyorsunuz ya, orman toprağı ormanın bir parçası, bir organıdır. Çünkü orman toprağını da kendini de kendi yaratan bir varlıktır. Orman topraktan tutun da toprağın içinde yaşayan sayısız hayvan ve bitkiden toprağın üstündeki en yüksek ağacın zirvesine kadar yosunlarıyla, mantarları, otları, çalı ve ağaçlarıyla ve bütün bu bitkiler üzerinde yaşamaya alışmış olan kurtları, kuşlarıyla milyonlarca, milyarlarca canlı varlığın hayat ve kader ortaklığı ettiği bir birliktir. Yüksek ve bileşik bir organizmadır, bir bütündür. Orman varlığı içine karışan her canlı, her şey bu organizmanın bir organıdır. Ormanda hayat, ormanın kendi yasasına göre düzenlidir. Ormana yapılan bilgisiz ve hoyrat müdahale, ormanın hayat düzenini bozar. Orman kesilir, yakılır da orman yeri sürülüp ekilirse, orman toprağından içinde saklı ve toplu olan besinle 1-2 yıl ürün alınabilir. Fakat topraktaki bereket bir yandan ürünle alınır, bir yandan da besin maddeleri yağmur sularıyla sellerle yıkanır, akar gider. Eğri yamaçlar üstünde ince bir tabaka olan sağ toprağı tutan ağaç kökleri de çürüyüp gittiğinden humusu seller alır, fırtınalar savurur. Birkaç yıl sonra açma, orman yerinde yapılan tarla yozlaşır. Kıraçlaşır, beti bereketi kalmaz. Orman açanın eli gene böğründe kalır. Ya yeniden orman bozmak yahut da göçebelik etmek zorunda kalır. Ve o güzel yeşil vadiler, zümrüt tepeler işte karşımızdaki zavallı Gülveren Tepesi'nin haline döner. Burada çok durmayalım. 10-15 dakikada ormanın tepesine çıkıp manzarayı biraz yüksekten daha iyi kucaklarız diye arabamıza dönerek gene yola koyuluyoruz. Az sonra sabahleyin çok uzaklardan hayal meyal seçebildiğimiz Karaağaç Köyü'nün alt mahallesinden geçiyoruz. Ve bir dönemeci dönerken karşımıza çıkan yeni binalardan Keltepe bölge merkezine yaklaştığımızı anlıyoruz. Fakat bölgeye gitmeden Belen Yaylası yoluna sapıyor, birkaç kilometre çıktıktan sonra 40-50 metre kadar yükseliyor ve duruyoruz. 2 sene önceki gelişimde de burada durmuştuk. Gene hep dağılıyoruz. Herkes keyfince seçtiği bir yana dönüyor ve ormana dalıyor. Ben 2 sene önce çıktığım sırta tırmanıyorum. Oradan 3 yanı, hele şimdi güz esvaplarını giymiş olan soyuk ormanlarını doya doya seyretmek kabil. Sonra bu sırtın üzerindeki kayaların arasında 2 sene önce gördüğüm çam fidanlarını da merak ediyorum. Sırtı çıkınca çatlaklarından kadife gibi yeşil yosunlar fışkıran boz kayalardan birine yaslanıyorum. Benim küçük çamların hepsi turp gibi sapasağlam. Maskaralar büyümüşler, içlerinde adam boyuna yaklaşanlar bile var. Bu kayaların kuytusundan kurtulduktan sonra bir fırtınaya kurban gitmezlerse bu çıplak sırtın üstünde ne güzel bir küme yapacaklar. Bunların anaları babaları gün batımı çevreyi kaplayan Keltepe eteklerindeki çamlar olacak. Orman ruhu istilacıdır. Hep yayılmak, genişlemek, yeni araziler fethetmek, kendi ülkesine katmak ister. Orman sınırlarında, orman kenarlarında, orman ağaçlarıyla otlar arasında ezeli bir mücadele vardır. Savaş talihi, hayat şartları ormandan yana oldukça orman yavaş yavaş genişler. Onun için orman ağaçları tohumlarının orman içine değil, orman dışına düşmesini, tohumlarına bir kanat, bir pervane, bir paraşüt takarak onları güz yerlerine savurmasını, orman dışına, uzaklara uçurmasını isterler. Koca orman deryası bu küçük sırtın çıplak bir ada gibi kalmasına dayanabilir mi? Bu küçük çamlar seneden seneye üreyecek ve bu çıplak tepe vakti gelince çöken bir ada gibi orman denizi içinde kaybolup gidecek. Artık karışımı bütün güzelliklerini yaymış olan soyuk ormanlarını seyredaldım. Soyuk ormanı iğne yapraklılarla yayvan yapraklı ağaçların karışık olarak bulunduğu ormandır. Ben karışık ormanları iğne yapraklı ormanlardan daha çok severim. Onlardaki renk ve şekil zenginliği, onlardaki kuytuluk, loşluk, onlardaki mahremiyet iğne yapraklı ormanlarda yoktur. Karşıdan bile ne güzel. Hele şimdi tam yaprak dönümü. Yapraklar renk renk olmuş, koyu yeşille açık yeşil arasına yer yer dalga dalga, küme küme, al, kırmızı, pas renkli, turuncu, koyu ve açık sarı benler, benekler, çizgiler, dörtgenler, üçgenler serpilmiş. Orman tacından tepesine dikilen güneşin ışınları yaprakları çarptıkça binbir çeşit, binbir renkli pırıltılar çıkıyor. sanki bir masal dünyası gibi. Ne güzel memleketimiz var. Bir yandan tabiatın dehasının yarattığı bu harikulade resme hayran olurken, bir yandan da bu renkler dünyasını yaratan ağaçların hünerine şaşıyorum. Hangi dahi sanatçı bu ağaçların kullandığı iki boyadan bu kadar zengin bir renk varyasyonu çıkarabilir? Ormana güz gelmiş, yaprakların renklerinden belli. Fakat bu ormanlara güz nasıl gelir bilmiyorum. Açık yeşil çamın, koyu yeşil köknarın, fakat açık yeşille koyu yeşilin arasındaki sarılar, kızıllar, turuncular neyin, hangi ağacın? Bilmiyorum fakat dönüşte bakayım. Çünkü çağırıyorlar. Hemen hareket etmezsek ne Belen yaylasını ne de Eğri Ova'yı görebilirmişim. Çabucak toplanıyor, arabamıza binerek yola koyuluyoruz ve kah saf çam ormanlarından, kah çamla gürgen ve kayının karışık korularından geçerek Belen yaylasına varıyoruz. Belen yaylası, Keltepe'nin kuzeydoğu yamacında etrafı tepelerle, ormanlarla çevrili bir alandır. Burası eskiden yöreklerin yazlığıymış. Alanın orasında burasında Alp evlerini andıran tomruk yığmalarından yapma küçük tek gözlü birçok yayla evi var. Hepsi boş. Alanda ağaç, yörüklerle beraber yaylaya çıkan keçiler yüzünden yok denecek kadar az. Tek tük kırmızı yemişleri parıldayan it burnu, alıç, ardıç, ahlat gibi dikenli çalı ve ağaçlar var. Bunları nasıl olup da keçilerden sakınıp büyüdükleri burada pek çabuk anlaşılıyor. Bunların çoğunu daha genç ve tazeyken keçiler kemirmiş. Bir iki karış boyunda yeri yatık çalılar haline getirmiş. Keçiler her yıl süren taze filizleri kırptıkları için bunlar bir türlü boy atamamışlar. Yeri serilip kalmışlar. Seneden seneye yayıldıkları, genişledikleri için çoğunun çapı 1-2 metreyi bulmuş ve keçiler böylelerinin ortalarına erişemedikleri için çalının ortasından süren bir filiz artık keçilerin şehrinden kurtulmuş, büyümüş, gelişmiş. Böyle hayvan çalıların ortasına düşen çam tohumlarından süren fideleri bile bu çalıların dikenleriyle korundukları için büyümüşler, uzamışlar ve tuhaf paçalı ağaçlar, paçalı şamlar olmuşlar. Belen yaylasında görmek istediklerimiz ne yalnız bu paçalı ağaçlar ne de yayla evleriydi. Asıl görmek istediğimiz şey 30 sene önce Keltepe'den kopan bir çığın yaylanın üstündeki ormanda açtığı gedikti. Bugün doruğuna çıkmak istediğimiz Keltepe çevresindeki dağların en yükseğidir. Keltepe'nin çıplak başına kışın çok kar yığılır. 30 sene kadar önce tepeden bir kar yığını kopmuş, Keltepe'nin kuzeydoğu yamaçlarından aşağıya doğru yuvarlanmaya başlamış. Yuvarlandıkça büyümüş, iki kola ayrılarak yamaçtaki ormana dalmış, kırmış geçirmiş. Ormanda 40-50 metre genişliğinde, birkaç yüz metre uzunluğunda kama biçiminde iki gedik açılmış.